Ayrım 21.
Topluluk bütün toprak sahiplerini, plebyenleri olduğu kadar patrisyenleri de bir araya toplamaya başlıyordu. Toplumsal farklılaşmanın ölçütü servet durumu oldu. Efsaneye göre İsa'nın ölümü 6. yüzyılda sondan bir önceki Roma kralı Servius Tullius tarafından gerçekleştirilen reform, Roma topluluğunun yeniden örgütlenmesinde önemli bir aşama oldu. Bu reform bütün Roma nüfusunu servet durumlarına göre birçok gruplara, sınıflara bölüyordu. En zengin sınıftan olan yurttaşlar, askeri birliklerin, santriler, 100 kişilik takımlar en büyük miktarını sağlıyordu. Daha az zengin ama sayıları daha çok olan yurttaşlar daha az santri veriyorlardı. Yeteneği olmayan yoksul tabakalar, proleterler yani zürriyetlerinden başka bir şeyleri olmayan kişiler bir tek santri oluşturuyorlardı. Toplumun bu bölünme düzeninin büyük bir siyasal anlamı vardı. Halk meclislerinde yurttaşlar santri %100'lik hesabıyla oy veriyorlardı. Her sınıf çıkardığı santriler sayısı ile orantılı bir oy miktarına sahipti. Artık mülk sahiplerinin maddi malları onların toplum içindeki yerlerini, nüfuslarını, etkilerini ve rollerini belirliyordu. En zengin plebyenler patrisyenler arasına karışmaya başlıyorlardı. Pleblerin başlıca yığınına gelince onların sefaleti gittikçe artıyordu. İsa'nın ölümü 509'da krallık iktidarının düşüşü ve cumhuriyetin kuruluşu bu durumda hiçbir değişiklik yapmadı. Cumhuriyetin başlangıcı. Roma toplumunun zanaatçılıkla toprak işinin birbirinden ayrılmasına bağlı olan ekonomik gelişmesi, köle emeğinin rolünün derece derece güçlenmesi sonucunu doğurdu. Bu da devletin köle sahipleri sınıfının ve nüfusun öteki varlıklı tabakalarının siyasal egemenliğinin aygıtı olarak güçlenmesi sonucunu verdi. Senato, Roma Cumhuriyeti'nde en yüksek kurumdu. Krallık iktidarı yerini önceleri proletörler, eski Roma yargıçları, sonraları da konsüller denilen iki majistranın yüksek görevlinin iktidarına bıraktı. Bu majistralar senatoya başkanlık ve askeri birliklere de komutanlık ediyorlardı. Yavaş yavaş daha aşağı kademede majistralık görevleri, meclislerde idare amirlikleri, belediye meclis üyelikleri kuruldu. Bu görevler ücret karşılığında olmadığı için gene varlıklı sınıfın temsilcilerine düşüyordu. Yüksek görevler gibi senatoya seçilmek hakkı da patrisyenlere özgü bir ayrıcalıktı. Patrisyenler ile plebyenler arasında hiçbir zaman sönmeyen savaşım başlıca iki sorunun çevresinde dönüyordu. Özellikle borçlar yüzünden köleliğin yasaklanmasına bağlı olan toprakla ilgili sorun ve plebyenlerin siyasal hakları sorunu. Ekonomik durumları ve borçları ağırlaşmış olan küçük toprak sahipleri plebyenler, büyük toprak sahiplerine, patrisyenlere karşı çıkıyorlardı. Bu savaşın bizzat halkın, plebin, bağrında oluşmakta olan toplumsal farklılaşma ile daha karmaşık bir durum almıştı. Sonunda plebyenler en başta geleni borç yüzünden köleleştirmenin yasaklanması olan çeşitli ödünler kopardılar. Kendilerine yüksek görevlerin kapısını açtırdılar ve halk mahkemelerinin kurulmasını da elde ettiler. Halk mahkemeleri patrisyen majistraların kararlarını eğer halkın çıkarlarına aykırı ise ertelemek hakkına sahip bulunuyorlardı. Patrisyenler ile plebyenler arasındaki savaşım toplumun servete göre bölünmesini tamamladı. Eski patrisyen ailelerin ve zenginleşmiş plebyenlerin çocukları birbirinden ayrılmamacasına kaynaştılar. Yeni bir ayrıcalıklı kastı yani soyluluğu oluşturdular. Pleb, halk terimi ilk anlamını yitirdi ve nüfusun sömürülen aşağı tabakalarını belirlemeye başladı. Dış siyaset alanında İsa'nın ölümü 5 ve 3. yüzyıllar arasındaki dönem Romalıların İtalya yarımadası üzerindeki egemenliklerini sağlamak için hemen hemen aralıksız sürdürdükleri savaşlarla belirlenir. İşte o zamanlardadır ki Roma köleci toplumunun ve devletin birlurlaşması tamamlanmış oldu. 2. Köleci toplumun en yüksek aşaması. Akdeniz'in Romalılar tarafından fethi. Köleci ilişkilerin gelişmesi ve bunun gibi egemen sınıfın toprak sorununu koloniler kurarak çözümleme isteği Roma'yı askeri bakımdan İtalya yarımadasının dışına yayılma siyasetine yöneltti. İsa'nın ölümü 3. yüzyılın ilk yarısının sonlarında Roma, Kuzey Afrika'nın büyük bir köleci devleti olan Kartaca'ya karşı savaşa giriyor. Bunlar Kartaca'nın çökmesi, İsa'nın ölümü 146 ve Batı Akdeniz'e Roma egemenliğinin yerleşmesiyle sonuçlanan 1. 2. 3. Kartaca savaşlarıdır. Aynı sıralarda Romalılar Balkan Yarımadası'nı da ele geçirdiler. Daha sonra egemenliklerini Doğu Akdeniz'e, Küçük Asya'ya, İzlanda'ya, bugünkü Belçika topraklarına ve bunun gibi değin genişlettiler. Ele geçirilen ülkeler Roma eyaleti haline getiriliyor ve bu eyaletler iktidarda bulunan sınıfın sürekli zenginleşme kaynağı oluyordu. Zaferle biten bu savaşlar Roma'ya çok ucuz bir köle el emeği sağladı. Örneğin Sardinya'ya yapılan tenkil, tepeleme seferinden sonra 80 bin kişi köleleştirildi. Yunan eyaleti Epir'in İsa'nın ölümü 167'de ele geçirilişi sırasında 150 bin kişi satılmıştı. Köle akını Roma devletinin ekonomisinde köle emeği payının artmasına yardım etti. Köle emeğinin ağır basması. Köle emeği özgür yurttaşların emeğinin yerini alıyordu. Bir tarım ülkesi söz konusu olduğu için bu olgu kendini güçlü bir şekilde tarımda gösterdi. Yığın halinde köle el emeğine başvurulması büyük toprak yurtluklarını özellikle pazar için üretim yapmakta olan latifundiaları doğurdu. Büyük malikaneler yalnız köle sahiplerinin latifundiacıların komünal denen tarlaları kendilerine mal etmelerinin değil aynı zamanda küçük ve orta işletmelerin yıkılışının da sonucu oldu. Eski gelir kaynakları ellerinden giden köylüler büyük toprak sahiplerinden aldıkları tarlanın yarıcısı haline dönüştüler ya da kentlere sürülmek zorunda kaldılar. Bazıları kentlerde zanaatçı oluyorlardı ama çoğu düşkünleşiyor ve ancak iktidardaki sınıfın kendilerine attığı sadakalarla yaşayabilen alt proletarya saflarına katılıyorlardı. Kent zanaatçıları kölelerin de yavaş yavaş yerlerini aldıkları loncalar halinde birleşiyorlardı. İsa'nın ölümü 2. yüzyıl köleci toplumda bir dönüm noktası oldu. Bu andan başlayarak köleler giderek maddi servetlerin başlıca üreticileri haline geldiler. Ticaret ve tefecilikte hızlanış. Köleci düzenin gelişmesi gerçek bir köle alışverişi sisteminin kurulmasına vardı. Roma'da ve başka yerlerde köle pazarları ortaya çıktı. Dış ticaret, iç ticarete üstün geliyordu. Tarım ürünleri ve lüks eşya pek çok eyaletlerden yani ele geçirilen ya da bağımlı ülkelerden Roma'ya akıyordu. Roma'da karşılık olarak onlara madeni eşyalar, şarap ve zeytinyağı veriyordu. İthalat ihracata üstün geliyordu. Ama ihracat açığı ele geçirilen ülkelerin yağma edilmesi ve özellikle büyük paraların Roma'ya akması ile kapatılıyordu. Gümüş ocaklarıyla İspanya'nın ele geçirilmesi Roma devletine para basmak için sürekli kaynak sağladı. Ticaretin ve para dolaşımının gelişmesi tefeciliğin açılmasının genişlemesinin nedeni oluyor. Kesenek karşılığında vergi tahsilini üzerlerine alan ve aynı zamanda tefecilik yapan aşarcı sarraf ortaklıklarının kurulduğu görülüyor. Roma'da geniş bir sarraf dükkanları ağı vardı. Sarraflar değiş dokuş dışında para saklama, onları transfer etme ve aynı zamanda faizle ödünç verme işlerini de görüyorlardı. Tüccarlar ve tefeciler yavaş yavaş egemen sınıftan ayrı bir tabaka haline geliyor ve soylu şövalyeler kategorisini oluşturuyorlar. Roma toplumunda çelişkilerin yeğinleşmesi. Kölelerin aşırı derecede sömürülmesi, köle sahipleriyle maddi malların doğrudan üreticisi köleler arasındaki temel çelişkileri gittikçe ağırlaştırıyordu. Kölelerin ayaklanmaları gün geçtikçe daha sık oluyordu. Bu isyanların en büyüğü Spartaküs isyanı oldu. Bir gladyatör olan Spartaküs, İsa'nın ölümü 74 yılında Capu, Capua kenti gladyatörleri arasında bir suikast düzenledi. Suikast açığa çıkarılınca kentten ancak birkaç düzine köle kaçabildi ve şefleriyle birlikte Vezüv yamacına varmayı başardılar. Bu bir avuç insanın çevresinde İtalya'nın güneyinde ve kuzeyinde kölecilerin birliklerini ezen 60 bin kişilik bir ordu toplandı. Ancak 71 yılında Roma kölecileri büyük çabalar harcayarak isyanı bastırdılar. Kölelik düzeni henüz sağlamdı ve köleler bu düzeni yıkamayacak durumdaydı. Ama 74-71 ayaklanmasının tarihsel bir önemi oldu. o zamanın toplumsal düzenine korkunç bir darbe indirdi. Bu ayaklanmanın başka bir değeri de özgürlük uğruna savaş geleneklerini güçlendirmiş olmasıdır. Spartaküs adı sömürücülerin baskısına karşı amansız bir savaşımın bir simgesi olarak kaldı. Bu arada Roma ile eyaletler arasındaki gerilim artıyordu. Köleleştirilmiş halkların isyanlarının biri bastırılmadan öteki alevleniyordu. Latifundiaların efendileriyle onların iflasa sürükledikleri küçük özgür köylüler arasındaki çelişkiler şiddetleniyordu. Köleciler tarafından el konulmuş topluluğa ait toprakların yeniden bölüşülmesini isteyen Roma pleminin toprak hareketi, İsa'nın ölümü 2. yüzyılın sonuna doğru önemli bir genişlik kazandı. Ama toplumsal çelişkilerin bu genel derinleşmesi henüz keleliğin rejim olarak bunalım içinde olduğu anlamına gelmiyordu. Eğer bir bunalım söz konusu idiyse bu ancak Roma Cumhuriyeti'nin köleci devletinin içinde bulunduğu bunalımdı. Ama bu bunalımda kölelerin emeği üzerine kurulu toplumsal sistemin gelecekteki parçalanışının bir belirtisinden başka bir şey değildi.
Ayrım sonu.